Ayrım 5. Ya adalet ya sefalet. Selçuk Şirin. Sayfa 50. Nergis ve Halit'in hikayesi. Evrensel Gazetesi'nden Sevda Karaca son derece yaratıcı bir yöntemle Facebook iş arama gruplarını kullanarak iş arayan yetişkinlere ulaşmış. Bu bölümde Karaca'nın 2021'de yaptığı iki ayrı haber söyleşinden yararlanarak 36 yaşında iki üniversite mezunu Nergis ile 39 yaşında üç çocuk babası kebapçı ustası Halit ile tanışacağız. Nergis önceki düzenli işinden geliri çocuk bakımına yetmediği ve eşinin geliri evi geçindirmeye yettiği için doğum sonrası ayrılıyor. Daha sonra eski işine geri dönmek için başvuruyor ama tekrar işe alınmıyor. Ardından bulduğu her yere iş başvurusu yapıyor, CV gönderiyor. O kapıların hepsi üstüne kapanınca günlük işler dahil pek çok seçeneği deniyor. Hikayenin devamını Nergis anlatsın. Sürekli iş arıyorum, buluyorum bazı günlük işler, bulmaya çalışıyorum diyelim. Komşumun oğlunun yönlendirmesiyle Küçükçekmece'de bir depoda paketlemeye gittim. Geceleri çalıştık, barkodlama gibi bir iş, 12 gün sürdü, günlük 21 lira aldım. Sonra orada tanıştığım bir kadın kod düğmeleri zımbalayan bir atölyede bazen günübirlik işçi aradıklarını söyledi, kendisi de gidiyormuş. İş çıkınca beni de aradı. Bir 10 gün kadar da o işi yaptık. Günlük 23 lira aldım. Sonra orada bir arkadaşın tavsiyesiyle Ömerli'de bir karton kutu imalathanesinde katlama makinesinde çalıştım. 20 gün sürdü. Günlük 19 lira aldım. Sonra oradaki bir abinin yönlendirmesiyle Hadımköy'de bir PVC granül fabrikasında yemekhanede yardımcı eleman olarak çalışmaya başladım. 2 ay sürdü. Günlük 25 lira aldım. Böyle üst üste sayıyorum ama biri bitiyor diğeri hemen başlıyor gibi değil bu işler. Aralarında bazen 10 gün, bazen 1 ay, bazen 2 ay boşluk oldu. İş arama süreci uzayınca Nergis Hanım'ın hayatındaki en önemli varlık olan çocuğu da süreçten olumsuz etkileniyor. Doğum sırasında bakıcı tutacak konumda olan Nergis Hanım, kendisi gibi işsiz olan eşinden ayrılıyor ve çocuğunu annesinin yanına göndererek evini kapatıyor. Bu kavramı, yani evini kapatmak kavramını barınma bölümünde daha sık anacağız. Nergis Hanım evini kapatıp üç kadın arkadaşının yanına taşınıp iş aramaya devam ediyor. İş bulduğu ilk fırsatta kızının yanına alıyor ama bu da ancak birkaç ay sürüyor. Çünkü girdiği yeni iş yeri kapanıyor. Hikaye böyle uzayıp gidiyor. Şimdi bir an bu satırları okumayı bırakıp kendinizi Nergis Hanım'ın yerine koyun. Neler hissedersiniz? Sınava giriyorsunuz. Bir yetmez belki diyerek iki diploma alıyorsunuz. Yaptığınız işte iyi olduğunuz için orada yükseliyorsunuz. Sonra çocuğunuz doğdu ve çocuk bakım masrafları yüksek olduğu için eşinizin gelirine güvenip işe ara veriyorsunuz. Ve bu arada ekonomik kriz ülkeyi vuruyor. Siz benzer hikayesi olan milyonlarca işsizden biri olsaydınız ne hissederdiniz? Söz tekrar Nergis'te, buyurun, bir işsizin ruh hali. Depresyona falan giremiyorum ama kendimi de hiç iyi, sağlıklı hissetmiyorum. İçim bulanıyor sürekli, sürekli bir öğürme isteğim var. Sürekli başım ağrıyor. Böyle tık tık diye patlıyor sanki beynimde bir şeyler. Sanki beyin hücrelerim ölüyor gibi hissediyorum. Aklım durgunlaştı, reflekslerim zayıfladı. Yaşadığım his öfke gibi bile değil. Öfkede bir canlılık vardır ya, hani bir kıpırtı vardır. Bendeki hisle hiçbir hayat belirtisi yok gibi. Bunun adı çaresizlik bence. İşsizlik demek, çaresizlik demek, aptallaşmak, durgunlaşmak, güçsüzleşmek, güçsüzleştikçe de hissizleşmek, alıklaşmak demek bence. Güçsüzlüğümüzün öyle tek tek senin benim onun güçsüzlüğü değil, hepimizin. Ya böyle hayat mı olur, siz bizi nasıl böyle bir hayata mahkum edersiniz diyemeyişimizin asıl bir aptallık hali yarattığını düşünüyorum. Bunu düşünmek beni öfkelendiriyor. Ben 36 yaşında iki üniversite bitirmiş, 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Nergis olarak sadece benim değil, kızımın da hayatının çalınmış olmasına öfkeliyim. Ama bu öfkemin bana şu an hiçbir faydası yok. Gazeteci Sevda Karaca'nın Facebook iş arama gruplarından ulaştığı 15 yıllık kebap ustası Halit Bey'in işsizlik tarifi de aynı ruh halini ifade ediyor. İşsizlik ne mi demek? Vallahi ablam ne diyeyim? Uzun bir sessizlik. İşsizlik kanser gibi. Hani kanser olduğunda da iyileşmek için para lazımdır ya sana. İşsizlikten kurtulmak için de para lazım. Ben ilk işsiz kaldığımda iş aramak için sağa sola giderken cebimdeki yol parasını, acıkınca alacağım simidin parasını hesap ettim kuruş kuruş. Öyle bir zaman geldi ki cebimde akbil, acıkınca alacak simide para yok diye çıkıp iş arayamadım. Ben böyleyken benim hanım günde 12 saat çalışıyor ki dağa, kayağa, keyif gezisi yapacak beylere, hanımlara mont gitsin, bere gitsin, eldiven atkı gitsin. Alıyor asgari ücret. Fazla mesaiye kaldığına seviniyoruz, elimize fazla para geçecek diye. İşsizlik dünya ne kadar adaletsiz bir yer görmek demek bence. Türkiye'nin istihdam karnesi. İşsizlik deyince bireyin penceresinden bakıp kurbağanı karalama eğilimi var bizim toplumda. İşsiz çünkü tembel. Ya da son dönemde giderek artan iş beğenmiyorlar söylemi buradan kaynaklanıyor. Oysa işsizlik ezici bir çoğunlukla bir sistem sorunudur. Sistem iyi bir eğitim verip insanca yaşayacak bir istihdam olanağı sağlayınca bireylerin büyük bir çoğunluğu işsiz kalmıyor. Bu anlamda işsizlik değil, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarına bakmamız gerekiyor. Birbiriyle ilgili olan işsizlik, iş gücüne katılım ve istihdam oranları kavramlarını biraz açalım. Resmi tanıma göre bir kişinin işsiz sayılması için o kişinin 15 ve üstü yaşta 2 hafta içinde işe başlamaya hazır ve son bir ayda aktif olarak iş arıyor olması gerek. Eğer bu 3 koşulu sağlamıyorsanız, yani mesela son bir ay içinde belirlenmiş resmi ve gayri resmi kanallardan birinde iş aramadıysanız ya da 2 hafta içinde işe başlamaya hazır değilseniz resmi olarak siz işsiz sayılmıyorsunuz. Eğer aylarca iş arayıp umudunuzu yitirdiğiniz için son bir ayda herhangi bir kanala iş için başvurmadıysanız işsiz sayılmıyorsunuz. O nedenle resmi işsizlik verileri olarak açıklanan rakam buzdağının sadece görünen kısmı. İşsizlik rakamları tek başına yanıltıcı olabildiğinden bir ülkede iş gücüne dair güvenilir bilgiye ulaşmak için işsizlik verilerinin yanına iki ayrı veriyi de eklememiz gerekiyor. İş gücüne katılım ve istihdama katılım oranları. İş gücüne katılım oranı çalışan ve çalışmak isteyip de iş bulamayanların, yani aktif işsizlerin 15 yaş ve üzeri toplam nüfustaki payı olarak hesaplanıyor. İstihdam oranı ise çalışan nüfusun 15 yaş üzeri toplam nüfustaki payı olarak hesaplanıyor. İşsizlik rakamlarında bir de Türkiye'ye özgü farklı bir durum var. Bizdeki iş arama kanalları pek çok OECD ülkesinin aksine standartize edilmediği için bizim işsizlik verilerimizi diğer ülkelerle kıyaslarken sıkıntılar ortaya çıkıyor. O nedenle ülkeler arası karşılaştırma için de ideal olan iş gücüne katılım oranlarının ya da istihdam oranlarının karşılaştırılmasıdır. Bu tanımlar ışığında pandemi nedeniyle alt üst olan verilerin detayında kaybolmadan genel bir değerlendirme yapacağım. Türkiye'de resmi işsizlik oranları düşük iki haneli rakamlarda, yani %10'un üstünde seyrediyor. Genç işsizlik oranı ise bu rakamın yaklaşık iki katı. Yani resmi işsizlik oranını 2 ile çarparak genç işsizlik oranına ulaşabilirsiniz. İş gücüne katılım oranı ise yaklaşık %50 bandında seyrediyor. İstihdam oranı da bu orandan yaklaşık 5 puan daha düşük, yani %45'lerde. Özetlersek Türkiye'de çalışma çağındaki her 10 kişiden biri, çalışma çağındaki her 5 gençten biri resmi olarak işsiz. Daha da önemlisi, ülkede çalışma çağındaki nüfusun yalnızca yarısı iş gücüne katılıyor. Yıllara göre işsizlik. Türkiye'de işsizliğin geldiği boyutu anlamak için verilere iki açıdan bakacağız. Önce tarihsel bir çerçevede geçmişten bugüne işsizlik ve istihdam istatistiklerini inceleyeceğiz. Ardından da Türkiye'yi kendi kategorisindeki benzer ülkelerle karşılaştıracağız. Tabii bu noktada tıpkı milli gelir verilerinde olduğu gibi resmi işsizlik rakamları gerçek işsizliği gizliyor. Bu durum bize has değil. Hal böyle olduğu için bu bölümdeki analizlerde aktif işsizlik oranlarının yanında istihdam oranlarını da paylaşacağım. Disk R tarafından oluşturulan aşağıdaki grafikte son yıllara ait TÜİK kaynaklı dar ve geniş tanımlı işsizlik verilerini göreceksiniz. Bar tanımlı işsizlik TÜİK tarafından düzenli olarak açıklanan ve aktif olarak iş arayanları kapsıyor. Geniş tanımlı işsizlik sadece iş arayanları değil, uzun süre iş arayıp bulamadığı için resmi verilerde görünmeyen işsizleri de kapsıyor. Gördüğünüz gibi 1980'lerde tek haneli rakamlarda seyreden işsizlik oranı 2000'li yıllardan itibaren çift haneye çıkıyor ve son dönemde 10-15 puan bandında seyrediyor. Geniş işsizlik oranı da pandemi dönemini saymazsak dar işsizlik oranının yaklaşık 2 katını buluyor. Bir başka ifadeyle söylersek her 10 kişiden biri aktif işsiz, her 4 kişiden biri atıl işsiz. Bu sayfada dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı diye bir tabloya geldik. Kaynak DİSK İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu 2022. Burada iki türlü araştırma yapılmış. Bir geniş tanımlı işsizlik, atıl iş gücü oranı yüzde olarak ve dar tanımlı işsizlik oranı yüzde olarak. Dar tanımlı işsizlik oranı %10'larda başlıyor 2014 yılında ve bu uzun süre devam ediyor. 2019-2021'de %17-18'lere çıkıyor, sonra 2022'de tekrar %10 seviyesine düşüyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %17-18'lerden başlayıp 2014'te epey bir süre aynı hızla devam ediyor ve 2019'da birden yükselmeye başlayıp 2020'de %30'lara ulaşıyor. 21'de de aynı oran 2022'de %22-23 gibi bir yere geliyor. Türkiye'nin dar tarifli işsizlik oranlarını diğer ülkelerle kıyasladığımızda OECD ülkeleri içinde en geniş işsiz nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz. Bizim resmi işsizlik oranı G7 ülkeleri ortalamasının 3, AB ülkeleri ortalamasının 2 katı. AB ülkelerinde işsizlik sigorta sistemi olduğunu da hatırlarsak buradaki rakamlarla Türkiye'nin dar işsizlik tanımıyla bile zirveye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayfada OECD ülkelerinde işsizlik oranı tablosu yüzde olarak yer almış, kaynak yine OECD. Özet olarak okumaya çalışayım. En az işsizlik oranı İsviçre'de %2.3, Danimarka'da 2.5, Japonya'da 2.6, Kore'de 2.7. Orta yerlere gelince İzlanda'da %4.6, Lüksemburg'da 4.7. Finlandiya %7.4, Fransa 7.8, Şili %8.2, İsveç 8.3. Evet, Türkiye'ye geliyoruz %11.5. Bizi geçen iki ülke var. Kolombiya 12.1, Yunanistan 12.8 ve İspanya 13.7. İstihdam oranı. İstihdam oranı aktif çalışan iş gücünün aktif nüfusla kıyaslandıktan sonra 100 ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Yıllara göre incelediğimizde Türkiye'de istihdam oranı pandemi dönemindeki birkaç puanlık ani düşüşü göz ardı etsek bile %50'yi hiçbir zaman geçemedi. Bir başka ifadeyle çalışma çağındaki nüfusun yalnızca %45'i bir işte çalışıyor. Bu sayfada TÜİK kaynaklı yüzde olarak istihdam oranı tablosu var. 2000 yılından başlamış. İstihdam oranı 2000 yılında %46.7. Sonra devamlı düşmeye başlamış. 45.6, 44.4 falan filan. Ve 2009 yılında %41.2 ile en düşük seviyesine gelmiş. Sonra devamlı bir artışla 2010'da 43, sonra 45, 45.4, 45.9 falan, 2018'de %47.4'e ulaşmış. 2019'da 45.7, 2020'de 42.7 ve 2021'de 45.2 olmuş. kaynağın TÜİK olduğunu tekrar hatırlatayım. Grafikte görüldüğü gibi en düşük oran 2008 global krizi ertesinde 2009'da gözlemliyoruz. Aslında teğet geçtiği vurgulanan bu krizin başta iş gücü piyasası olmak üzere çoğu temel faktörü olumsuz etkilediğini açıkça gözlemlemek mümkün. Ayrıca bu konuda olumsuzluğun devam ettiği ve istihdam oranının %50'leri aşmadığı da grafikte görülebiliyor. Ortalamaların gizlediği gerçek, kadının adı yok. İş gücüne katılım ve işsizlik oranları cinsiyet bazında incelendiğinde, Türkiye'nin OECD ülkelerinden özellikle kadınlar bazında tamamen ayrıldığını gözlemleyebiliyoruz. Yan sayfadaki grafikte son 20 yıldaki işsizlik oranlarını cinsiyetlere ayrılmış olarak tekrar sunuyorum. Göreceğiniz gibi son yıllarda kadın işsizlik oranı erkek işsizlik oranının yaklaşık %50 üstünde seyrediyor. Bu trendin bir önlem alınmazsa önümüzdeki dönemde artarak devam edeceği bir gerçek. Çünkü kadınlar giderek artan oranda eğitime ulaşıyor ve aldıkları eğitim doğrultusunda istihdama girmek istiyorlar. Yani aktif olarak iş arıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de kadınların eğitim ve sosyal hayatta elde ettiği kazanımlar, istihdamda gerekli düzenlemeler yapılmadığı için karşımıza artan kadın işsizlik oranı olarak çıkıyor. Yine bu sayfada kadın ve erkek işsizlik oranları yüzde olarak belirten bir tablo var. Kaynak www.verikaynagi.com şeklinde. 2000 yılından başlatmış, kadın İşsizliği 5, erkek işsizliği 6 gibi. Bu çok yavaş yükselmiş. 2005'te %10'lara gelmiş. 2010'da %13-14 gibi bir seviye. 2015'te yine aynı. 2020'de ise kadın işsizliği %15'i biraz geçiyor. Erkek işsizliği ise %13'lerden %11'lere düşüyor. İstihdamdaki cinsiyet ayrımını iş gücüne katılım oranlarında da görebiliyoruz. Hatırlarsanız bu oran hem çalışanları hem de aktif olarak iş arayan işsizleri kapsıyor. Kadınlarla erkekler arasında 2021 yılında yaklaşık 40 puanlık devasa bir fark olduğunu görüyoruz. Erkeklerin iş gücüne katılım oranı %70 bandında seyrederken kadınların oranı %30 bandında seyrediyor. Bu oranları son 20 yıllık süreçte değerlendirdiğimizde makasın 2000'lerden bugüne yaklaşık 10 puan kapandığını görüyoruz. Ancak unutmayın ki bu verilerin içinde iş arayanlar da var ve o grupta kadınlar çoğunlukta. Dolayısıyla kadın işsizliğinin arttığı bir ortamda son dönemde makasın azalıyor olması tek başına umut vermiyor. Cinsiyet farkının gösterdiği bir başka noktada erkeklerin istihdama katılımda OECD ortalamasını yakalamış olduğu gerçeği. Türkiye'yi o ülkelerden ayıran nokta kadınların iş gücüne katılım oranlarındaki düşük seviye, sorunun kaynağı çözümün de odağını gösteriyor. Cinsiyete göre iş gücüne katılım oranı yüzde olarak verilen bir tablo da bu sayfada yer alıyor. Kaynak yine aynı. 2000 yılında kadın iş gücüne katılım oranı %27-28'lerden başlamış ve bu biraz azalıp sonra çok hafif yükselmeyle 2021 yılında %30-31 seviyesinde. Erkek iş gücüne katılım oranı ise 2000-2001 yıllarında 72-73'lerdeyken bu diğer yıllarda düşüşe geçmiş, 2020'de %70'in az altına çıkıp sonra 2021 sonunda %70'i bulmuş. Bütün yapısal engelleri aşarak iş dünyasına giren az sayıdaki kadının sıkıntıları elbette bitmiyor. Cinsiyet ayrımcılığı iş yerinde de devam ediyor. The Economist'in 29 OECD ülkesini kapsayan cam tavan endeksine göre Türkiye yine son 3 sırada yerini alıyor. Son 5 yılda her yıl açıklanan verilerde yeri değişmeyen 3 ülkeden biriyiz. 5. ayrımın sonu. Sayfa 58.